Ayrım 7, sayfa 92. Kosinüs'ün uğradığı akibetten habersiz olan Praetor Varinus, Lucania kırsalının daha da işlerine ilerlemekte bir beis görmedi. 3 hafta boyunca oralarda dolandı durdu. Hem de velitesinin gladyatörlerle müttefiklerine yetişebileceğini ve onları savaşa zorlayabileceğini düşünmemesine rağmen. Mount Papa yamaçlarının altında onların terk ettikleri kampı buldu. Tekrar kuzeye doğru ilerledi. Ele geçmez köle gruplarının peşinde Paestum'da nehrin karşısına geçti. Ancak o zaman evlerden yükselen alevleri gördü. Hızla ilerledi ve alacakaranlık çökerken ciddi büyüklükte bir grupla karşılaştı. Dönüp onunla savaşa tutuşan adamlar karanlık iyice çökene dek lejyonunu tepelerin arasındaki bir yarıkta tuttular. Derken şarkılar söyleyerek ve dalgacı kahkahalar savurarak uzaklaştılar ve ortalıktan kayboldular. Ancak o zamandır ki Varinus Paestum'un sayısı 300'den daha az, küçük bir doğulu köle grubu tarafından işgal edilip yağmalandığını ve ateşe verildiğini anladı. Ve de asilerin ana gövdesi ondan uzak dururken bunların 2 gündür hiç telaşa kapılmadan onu peşlerinden sürüklemiş olduğunu. Bir geceliğine Paestum'un içinde kamp kurdu ve iğrenç bir hastalıktan dolayı gözleri neredeyse tamamen kör ve bu duruma gelmesinin tarihi oldukça eski, yaşlı bir soylu olan Lucerius Piso'dan doğulu kölelerin gelişlerini dinledi. Adamlar Paestum'u tek fiske vurmadan ele geçirmişlerdi. Liderleri uzun boylu, kara sakallı bir köleydi. Takipçilerinden farklı bir ırka mensup olduğu açıktı. Gelenler kontrolü iyilikle sağlamışlardı. Kent sakinlerinden sadece bir kişi öldürülmüştü ve bunun nedeni de adamın kölelere uzaktan tehditler savurmasıydı. O sebeptendi ki kara sakallı köle lideri inanılmaz bir çeviklikle arkasında bulunan yayı kapmış ve onu gerip demir uçlu bir okla laf atan adamın göğsünü delivermişti. Sonra aralarında Piso'nun da bulunduğu ileri gelen adamları toplayarak ufak bir miktar tahılla birlikte Paestum'da bulunan tüm altın ve mücevherleri ve kölelerin özgür bırakılmasını talep etmişti. Tam kölelerin serbest bırakılması dışındaki tüm istekler kabul edilmişti ki Varinus'un askerlerinin yaklaşmakta olduğu öğrenilmişti. Bu yüzden kara sakallı köle grubunu çekip götürmüş, kendisi de en arkadan atla gitmişti. Arkasına bir ok fırlatılmıştı ve ok adamın omuzlarının arasına çarpmasına rağmen saplanmayıp yere düşmüştü. Belli ki adam bilinmedik bir tanrı tarafından korunuyordu. Ya da tüneyinin altındaki bir zırh tarafından, dedi Varinus huysuzca. Kapıları kapatıp o 300 adamı durduramaz mıydınız? Piso kirpiksiz göz kapaklarını kırpıştırdı. Hayır, zira pleblerin çok azı silahlıydı.
Siz aptalsınız, dedi Varinus.
Sakallı köle de aynısını söylemişti, diye karşılık verdi Piso çağrışımla. O da öfkesi burnunda bir adamdı. Varinus senin gibi ve Yehova adlı bir tanrı adına ant içiyordu. Kendi kendine kıkırdadı. Senato veya birkaç köle uğruna gırtlağı yardırma riskine girmekte bir anlam görmüyorum. Karından ne haber Varinus? Fakat Praetor topukları üzerine dönüp uzaklaşmıştı bile. Ertesi sabah sert ve sarsılmaz bir ifadeyle tekrar güneye doğru döndü. Yürüyüş sırasında ayaklanma saflarını terk etmiş Galyalı bir köleden yeni haberler aldı. Adı Spartacus olan Trakyalı gladyatör ana köle ordusundan bir grubu ayırmış ve Cosinus'un icabına bakmak için hızla denize doğru yollanmıştı. Bu haberleri işiten Varinus yürüyüş hattını değiştirdi ve Galyalı'yı yakındaki bir ağaca çarmıha gerilmiş halde bırakarak aceleyle batıya deniz kıyısına doğru yola koyuldu. Fakat gün ortasında alçak tepelerin arasında yer alan bataklık bir ovada kendisiyle çarpışmak üzere bekleyen ciddi sayıda bir grupla karşılaştı. Bir aydır ilk defa yüzü aydınlanmıştı. Seferin burada sona ereceğini, asilerin artık ortaya çıkıp kendilerini göstereceğini düşünüyordu. Romalı kumandan sahip olduğu süvari gücünü, yani 400 atlıdan oluşan küçük grubu bölerek ana kuvvetlerinin iki kanadına yerleştirdi. Bu adamlar ağır silahlar ve zırhlar kuşanmışlardı ve bindikleri atlar da iyiydi. Merkeze gladiusları, göğüs levhaları ve kısa pillumlarıyla 10. lejyonu yerleştirdi. alçak boylu, esmer tenli, Orta Deniz'i çevreleyen ülkelerdeki birliklerin başka hiçbirinde görülmeyen bir disipline sahip bu adamlar Cumhuriyet'in temel direğiydi. Cisalpine Galya'dan gelen ve velitesinin o bildik şamatasını sergileyen gürültücü hafif silahlı askerlerin aksine hareketsiz bir biçimde suskun ve sakin öylece bekliyorlardı. Varinus Galyalı askerlerin yanı sıra yan cenahlara bir grup sapancı yerleştirdi. Ardından karşısındaki köle ordusunun diziliş düzenini izledi dikkatle. Belli ki bir Galyalı olan küçük ve çok tüylü bir ata binen ufak tefek bir adam köleleri düzene sokuyordu. Bu miğferli ve Romalı zırhları içindeki Krixus'tan başkası değildi. Merkeze 10. Lejyon'un karşısına kölelerin yılanlı aleminin etrafına gruplar halinde Galyalıları ve Cermenleri koydu. Galyalılar Oenomaus'un, Cermenler ise çatık kaşlı yarı iskankar görünen Gannicus'un komutası altındaydı. Zira Cermen yetkinin Spartaküs tarafından vekil tayin edilerek kendisine verilmesi gerektiğine inanıyordu ve bu yüzden gün doğumundan beri suratını asarak yürümüştü. Cermenleri de liderlerinin aşağılandığını düşünüyor, bu nedenle Galyalılara mesafeli duruyorlardı. Merkezinin daha saldırıya uğramadan parçalandığını gören Krixus, Cermen liderin yanı başına durup onu gözlemesi ve ilk ihanet veya korkaklık emaresinde bıçağını onun gırtlağına sürtmesi için İyalo adlı bir Trakyalıyı gönderdi. İyalo'nun niyetinden kuşkulanan Gannicus yine de Tötonları kontrol altında tutmaya devam ediyordu, hala asık olan suratıyla. Dahası o efendilerden Krixus ya da Spartaküs'ten ettiğinden daha fazla nefret ediyordu ve o su götürmez yiğitliğiyle şahlanan kanı alnının çaprazında yürek gibi atmaya başlamıştı yine. Sıralar halinde yerleştirilmiş kölelerin içleri içlerine sığmıyor, heyecandan yüzleri seyiriyordu. Zira ilk kez bir savaş hilesinin bir tepenin ya da bir gölün ardına sığınmaksızın Orta Denizlerin ürkütücü görkemiyle efendilerin lejyonerleriyle yüz yüze gelmişlerdi. Panik havası ilk kez dolaşıyordu safların arasında. Üzüm bağlarından, madenlerden, ambarlardan gelmiş adamlar karşılarında duran düşmana ağızları açık bakarlarken ve sırtlarına inen kamçının bıçak gibi batan acısını ve bir efendinin huzurundayken kölelerin başka tarafa çevrilen başlarını hatırladılar. İşte o zaman hoşnutlukla sarmaşan bir çaresizlik içinde kalmak ve savaşmak zorunda olduklarının farkına vardılar. Bundan kaçış yoktu. Bu gerçeğin idrak edilmesiyle birlikte kölelerin üzerine hatıraların taşıdığı korkunç ve unutulmaz anılar üzerine bina edilmiş bir nefret duygusu çöktü. Doğdukları topraklardan sökülüp alınmış köle kafilelerinin uzun yolculuklarına dair anılar, rüzgarlı bir Ergastulum'un merdivenlerinde boyalı ayaklarla anadan üryan satılmaya dair anılar, merhametten uzak kanlı zulümlere, efendiler uyuşukluklarından sıyrılsın diye tecavüze uğrayan ya da balıklara yem edilen kadınlara, daha analarının rahminden çıkar çıkmaz satılan çocuklara, kölelerin efendileri başlarında dururken sığırlar gibi çiftleştirildiği kuzeyin üretim yerlerine dair anılar. Ve alçak sesle vahşi bir nefret hırlaması yükseldi dalga dalga sıraya dizilmiş köle saflarından. Kurtla karşı karşıya gelen yılanın tıslayışı ve çıngırağı. Kısa bir süre hiçbir sapan ya da ok atışı olmaksızın iki ordu öylece hareketsiz bir vaziyette durdu. Derken Krixus'un sesi duyuldu. ''Buraya ziyafete geldik ama et hala pişmemiş.'' Lafını bitirir bitirmez eline bir harbe alıp atını ileriye doğru sürdü. Üzengilerin üzerine basarak yükseldi ve havayı ıslık çalarak yaran harbeyi fırlattı. Silah gidip ön sıralardaki bir lejyonerin göğsüne gömüldü ve adamı anında öteki tarafa gönderdi. Roma kuvvetlerinin arkasında görüntüye hakim bir yükseklikten bu gösteriyi izleyen Varinus huysuz bir hor görüyle gülümsedi. Köle liderlik kademesinin kalitesini tespit etmişti zaten ve süvarilerine saldırır gibi yapmaları emrini verdi. Her iki cenahtan da fırlayan atlılar öne doğru atıldılar ve kölelerin ön saflarının üzerine tozlu kesekler yağdırdılar. Koşan atların toynakları havaya çimen parçaları savuruyordu ve askerler eğerlerinin üzerinde sessizce öne doğru eğilmiş, hasta eğerlerini doğrultmuşlardı. oktan bir perdenin ortasından sürtünerek geçtiler. Galyalılardan oluşan ön cepheye şöyle bir dokundular ve Gannicus'un adamlarının üzerine yöneldiler. Bir kükreme eşliğinde Cermenler onları karşılamak üzere öne doğru yüklendiler. Krixus atını Gannicus'un alemlerinin yanına varana dek rüzgar gibi sürdü. ''Sıralarını sağlam tut Retarius, bu sadece bir hile.'' Kırlangıçlar gibi daire çizen atlılar orada burada sakatlanmış bir at veya ölü bir süvari bırakarak geri çekildiler. Fakat Gannicus'un safları da dağılmıştı. Ve Krixus'un seslenmesiyle ileriye bakan Cermenler beklenmedik bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. Süvari hilesinin ardına saklanan Varinus lejyonunu harekete geçirmişti. Saf saf dizilmiş sıkı askerler Samnit kalkanları sağ göğüslerini korumaya hazır ve dirsekleri Pilum'un ardında dürtmeye uygun vaziyette bükülmüş, giderek daha da hızlanan adımlarla ilerliyorlardı. Kırlangıçlar yakındaki tepeleri sıyırdılar. Bir ağaçta uyuşuk bir biçimde vızıldayan arılar vardı. Bir köle boğazına kaçan tozdan dolayı öksürdü de öksürdü. Cermenler dehşet içinde bakıyorlardı. Birden Romalı hücumunun gürültüsü yankılandı vadi boyunca. Bir kayaya çarpan kocaman bir dalganın gümbürtüsü gibi. Şimdi kölelerin yeni dövülmüş uzun kılıçlarının işe yaramazlığı açıkça ortaya çıkmıştı. Köleler keserek yararak Pilum'un ölümcül ani hamlelerinin önünde geri çekiliyorlardı. Bir anda uzanıp göğsü boydan boya yarma ve eski pozisyona geri çekilme hareketleri karşısında kendilerini kasaplık sığırlar gibi hissediyorlardı. Roma süvarileri dönüp bir kez daha kölelerin sol kanadına bindirdiler ve yenilgi bozguna dönüştü. Cermenler efendilerin saldırısının dehşetinden çığlık çığlığa kaçışmaya başladılar. Krixus Galyalılarının arkasında atının üzerinde oturuyor, düşüncelere dalmış halde bir meyve bahçesinden aşırdığı bir avuç eriği yiyordu. Greg Cleon burada olsaydı bana muharebenin kaybedildiğini söylerdi. Ama ben bir general değilim. Bu yüzden onun kazanıldığını düşünüyorum. Varinus ise aynı gerçeği görmekle çok geç kalmıştı. Kükreyen boruları eşliğinde dağlardan kopan bir çığ gibi inen Galyalılar, kaçan kölelerin peşindeki Roma kuvvetlerinin böğrüne daldı. Arazinin vaziyetini gözleyen Krixus onları daha önceden Cermenlerin biraz ilerisine yerleştirmişti ve Romalılar bu durumu bulundukları yerden görememişlerdi. Aslında sayı olarak önemsiz ama dallı budaklı Trakyalılar, madenciler ve odunculardan oluşturulmuş köle atlıları, daire oluşturan Roma süvarisiyle karşı karşıya geldiler ve sopalarla silahlanmış halde dümdüz hastaye, yani kargı, mızrak hattını darmadağın edip sürücüleri atlarından alaşağı ettiler. Savaşın kaderi bir anda değişti. Cermenler geri döndü ve iki düşman arasında kalan lejyonerler yeniden toparlanmaya çalıştılar. Lakin ölülerin ayak bağı olduğu bu bataklık zeminde asla başaramayacakları bir şeydi bu. Varinus 100 atlıyla savaş alanından ayrıldı ve kuzeye doğru yola koyuldu. 10 stadyum ötede mola verdi. Dipnot stadyum eski Yunan'da atletizm yarışlarında kullanılan uzaklık. Bir stadyum yaklaşık 183 metre. Ve akşam yaklaşırken kuvvetlerinden sağ kalanlar dağınık bir biçimde geriye doğru çekilmeye başladılar. Hiçbir rütbesi olmayan bir lejyoner, bir Galyalı piyadenin neredeyse üçte birinin önüne düşüp onları kurtardı. Dövüşe dövüşe köle baskısını yardılar ve akşam karanlığı inerken Varinus'un yanına ulaşmayı başardılar. Kendilerini ölüleri soyma ve yaralıları öldürme derdine kaptırmış olan köleler onları takip etmediler. Varinus'u durdurma konusunda aldığı emirleri yerine getiren Krixus da onun peşine düşmeye kalkışmadı. Bunun yerine savaş alanına kamp kurup Papa kampındaki Kleon'a ve hızla Cosinus'u katletmekten dönen Spartacus'a haberciler gönderdi. Varinus ve bozguna uğramış adamları gecenin yarısını hendek kazmak ve siper kazıkları dikmekle uğraşarak geçirdiler. Her an kölelerin saldırmasını beklediler. Fakat geceleri hareketsiz ve sessiz geçti. Beklerken Varinus yazı levhalarının başına oturup, Senato'ya kaçak köleler grubunun güçlü, vahşi ve iyi idare edilen bir ordu haline geldiğini belirten bir mesaj kaleme aldı. Yenilgiye uğradığından hiç söz etmedi. Sadece geri çekilmiş olduğunu ve destek kuvvetler beklediğini yazdı. Bu kuvvetlerin bir an önce gönderilmesi gerektiğini de özellikle belirtti. Ertesi sabah keşif kolları köle ordusunun tekrar Lukanya tepeleri arasında kaybolduğunu rapor ettiler. Ölüm çukurları. Birinci kısım. Miğfersiz fakat sırtlarına kayışla uzun kılıçlar bağlamış iki adam, Varinus'un kampının yakınlarındaki bir kamışlığın içinde uzanıyorlardı. Bütün gün ve geceyi orada öylece yatarak ve sabah çiğine, sisine, bana mısın demeden katlanarak geçirmişlerdi. Zira onlar hem köle hem de Galyalıydılar. Biri kızıl saçlı, kocaman elli ve ayaklı olanı, gece boyu öylesine gürültüyle orlamıştı ki, arkadaşı sık sık uyanıp tekmeyle onu da uyandırmıştı Romalılar duymasın diye. Bu arkadaş sol yanağına kızgın demirle köle damgası vurulmuş, bu yüzden çehresi hiç de komik olmayan bir gülümsemeyle çarpılmış ve diğerinden daha kısa boylu bir adamdı. Sonu gelmeyecekmiş gibi zeytin yiyor, çekirdekleri kamışlığın hemen yanı başında, parlak, meraklı gözlerle öteye beriye sıçrayıp duran ve cıvıldaşan kuşlara atıyordu. Yerler daha şimdiden lekeli yapraklar ve sonbahar kahverengisinin çeşitli tonlarıyla bezenmişti tüm bölgede. Kamışlığın koruyucu surları arasından Varinus'un ordugahının gürültüsü ulaşıyor ve üzerinde kartal signumu, yani işareti, heykelciyi yükselen kazıklardan yapılmış yüksek bir set görünüyordu. Brennus esnedi. ''Tanrılar adına bıktım ama artık. Kim bilir bir daha ne zaman bir çiftliğe rast gelip bir boynuzdan sıcak süt içecek ve yatağı bir kadınla paylaşacağız. Tabii eğer geride bir kadın kaldıysa.'' Bir daha esnedi. Sazdan bir kulübede bir kızla yatıp bir bizonun böğürmesini dinlemek için hayatımı verirdim. Üstü başı toprağa, yaprağa bürünmüş kardeşi kaşlarını acayip bir biçimde çattı. Daha bir sürü Romalı gırtlağı kesene kadar ölmeye niyetim yok. Barışsever insanların rahat uyuyabilmesi için kesilmesi gerek onların, dedi Brennus kapalı gözlerle. Bir yandan da Varinus'un talim alanından gelen Centauri yolların mekanik bağırtılarını dinliyordu. Bu efendi özgür lejyonu takip etme niyetinde değil mi yoksa? Roma'dan yeni adamlar geldiğinde harekete geçecek. O zamana kadar da biz Krixus'un emrettiği gibi burada bekleyeceğiz. Tanrılar adına bunu bilmiyor muyum sanki? Eğer gelirlerse beni uyandır. Ya da bir başka bezgin adam kafasını dinlemek için korunağımızın yanına yaklaşırsa. Geriye arkasında duran rüzgarın sürüklediği yaprakların arasında neredeyse kaybolmuş koyu renk şekilsiz yığına baktı. Son seferinde tüm eğlenceyi sen yaşadın. Yeniden uyandığında kardeşi kolundan tutmuş sarsıyordu onu. Vakit öğleyi geçmişti. Varinus'un kampından yine aynı ardı arkası gelmez mırıltı ulaşıyordu onlara kadar. Şu farktaki yüksekliği artmış gibiydi. Lejyonerler Roma'dan geldi. 17. lejyon sanırım. Şşşt! Kardeş birden çömelme vaziyetinden kayıp yere dümdüz uzandı. Brennus da aynısını yaptı ve ardından kamışların arasından gözleriyle dikkatlice etrafı taradı. İkisi de kılıçlı fakat zırhsız ve miğfersiz iki adam yan yana yürüyorlardı. Derin bir muhabbete dalmışlardı ve daha yakındaki adamı tanıyan Brennus onun ne dediğini duymak için kulak kabarttı. Bu adam Romalıların kumandanı Varinus'tan başkası değildi. Adamlar daha da yaklaşıp kamışlığın yanından geçtiler. Sonra dönüp ters yönde tekrar geçtiler. Brennus'un eli sırtında çaprazlamasına duran uzun kılıcının kabzasına doğru gitti yavaşça. Bu hareketini gören kardeşi tekrar kolunu yakaladı onun. ''Sen tam bir aptal oğlu aptalsın. Orman fahişesi evladı seni. Kılıçla oynamanın sırası mı, dinlemedin mi?'' ''Dinledim orman fahişesi evladının kardeşi ve şimdi de onların planlarına bir son verip güneye, Krixus'a gitme niyetindeyim.'' ''Lejyonerler olduğu gibi kalıp kendilerine yeni liderler bulmayacaklar mı? Bir orduyu herhangi bir aptal da yönetebilir. Bari bu liderlerin planlarını biliyoruz. Onların yerine geçeceklerin planlarının ne olacağı hakkında bir Lukanya kurdunun karnını boylayana kadar hiçbir şey bilemezsin.'' Brennus homurdandı ama elini kılıcından da çekti. Varinus da arkadaşının yavaş adımlarla kampa geri gidişlerini izlediler. Sonra Brennus kardeşine baktı. Öteki başını sallayarak onayladı ve ihtiyatlı hareketlerle doğrulup ayağa kalktı. Ağzından tek bir kelime çıktı. Güney'e. İki kardeş ve bebekliklerinden beri çocukluk ve barbarlara has gençlik oyunlarında iki rakip güneye doğru her biri son hızına ulaşmaya çalışarak omuz omuza avcıların uzun ve kendinden emin adımlarıyla koşmaya başladılar. Yeni kılıçlarının kendilerini engellediğini fark edince onları fırlatıp attılar. Sadece bıçaklarını sakladılar. Saatler geçti fakat adımlarını yavaşlatmadılar. Birbirlerini kah şakalaşarak kah iğneleyerek sürekli teşvik ettiler. Karanlık çökerken Varinus'un kampından güneye doğru millerce yol almış ve tepelerin arasında terk edilmiş bir köye varmışlardı. Tek başına dolanan bir keçi buldular ve sağıp sütünü içtiler. Sonra da hayvanı kesip ateşte pişirdiler ve yediler. Ardından yatıp uyudular. Ayın doğmasıyla birlikte yorulmak nedir bilmez kardeşi Brennus'u kaldırdı ve tekrar yola koyuldular. Korunaklı bir koyakta tekrar uyudular. Şafak doğu tarafındaki dağların tepesini hafif hafif aydınlatana kadar. Uyandıklarında Brennus şafağın mavi tasına bakırdan bir kama gibi uzanmış bir zirveyi işaret etti. Papa. İkinci kısım. Krixus özgür lejyonun ordugahını Galya tarzında koruma altına almış, meyilli yanlara bent ördürüp tahta kazıklar yerine de dikenler yerleştirtmişti. Kamp o kadar sağlam görünüyordu ki kölelerin pek çoğunun bir lejyonun saldırısını bile gelip püskürteceğine inanıyorlardı. Krixus efendileri bozguna uğrattığı Galyalılar savaşından Gershon ben Sanballat dağların eteklerinde sürdürdüğü sistematik akın ve yağma faaliyetlerinden, Oenamus ise Turiye yaptığı ani bir baskından dönmüş, savaşçı ve akıncı tüm gruplar son birkaç gündür kampın sınırları dahilinde yeniden bir araya gelmişti. Kamplarındaki ani yiyecek silah ve giysi bolluğu karşısında şaşkına dönen köleler bu malzemeleri gözlerini kocaman açarak seyrediyor, tereddüt içindeki yüzlerini bu alışılmadık giysilerden, bu alışılmadık konfordan utanarak çeviriyorlardı. Sonra açık alanda bir lejyonla göğüs göğüse geldikleri ve onu yendikleri Galyalılar Savaşı geliyordu akıllarına. Ve tüm köle ordusunun içi yeni tuhaf bir duygunun heyecanıyla kıpır kıpır oluyordu. İçlerinde hissettikleri artık çaresizlikten kaynaklı cesaret değil, gurur ve çılgıncasına bir umuttu. O sabah kampın etrafını dolaşan Galyalı Krixus, sert bakışları yere dalmış, yanından sessizce geçip giden Bitinyalıların kumandanı Gershom'a seslendi.
''Ayrola erkencisin Bitinyalı.''
''Aynen senin gibi Cermen.''
Krixus güldü. ''Cermen mi? Ben Galyalıyım.''
''Ben de Bitinyalı değilim, bir Yahudiyim.''
Krixus hatasını kabul etti.
Unutmuşum, çok saygıdeğer bir halk. At eti yeseler de.
Yoksa onlar Trakyalılar mıydı?
Seninkiler o iğrenç kuzeyli kokularıyla açlıktan kırılırken benim halkım Tanrı'nın ekmeğini yiyordu.
Oo, son derece cazip ve takdire şayan bir Tanrı dedi Krixus kibarca. Tanrılar umurunda bile değildi.
Kendisine bir kurban adayarak onu denizler ötesinden bize yardıma gelmesi için çağıramaz mısın şimdi?
Gershom karşısındaki kafire o eski ferisi mağrurluğuyla baktı.
O sadece İsrail'in tanrısıdır.
Krixus meseleyi kapattı. Onun ekmek konusunda uzmanlaşması ne kötü. Şu ağzını açmış yiyecek bekleyen kampın doyurulmasında yardımcı olabilirdi. Etraf millerce ötelere kadar bir çöl kadar çıplak. Gershom kabul etti.
O zaman kalkıp gidelim biz de.
Nereye?
Denize ve dağılalım.
Galyalı kafasını salladı. Spartaküs emir vermeden bunu yapamayız. Sadece Strategos'un emirlerine uyacağımıza dair yemin etmiştik.
Ben bu tür bir yemin etmedim.
Yahudi sinirli parmaklarla kara kıvırcık sakalını taradı.
Bu Trakyalı biz ondan memnun olduğumuz sürece liderimizdir. Tahttan indirilemez bir kral değildir.
Öte yandan Özgür Lejyon'un tribünüslerinden birinin bir adamını, sanırım bir Bitinyalı'yı, Spartaküs'ün köleleri cumhuriyete teslim edeceğine dair bir şaia yaydığı için sopaladığını duydum. Gershom sinirli sinirli omzunu silkti. Fakat bedenini saran Romalı zırhı ile başına taktığı gümüş kaplı Grek miğferi, birbiriyle uyumsuz bu uzun boylu, kara saçlı, kara sakallı adam bir cevap da vermedi. Krixus batı yönüne doğru bakıp neredeyse kendi kendine konuştu.
Lakin burada da uzun süre kalamayız. Bunu Spartaküs de biliyor. Birkaç gün içine dönmesi gerek. Onun ve Gray'in.
Gershom pervasızdı. Bu hadım Greg Strategos'u neyi oluyor, aşığı mı?
Krixus tekrar güldü.
Spartaküs'e aşık çok adam var. Sen bile öylesin sanırım Yahudi. Adamların çoğunun aşık olduğu kişi bir hizmetçi kız. Fakat o da sadece biriyle yatıyor.
Bu Kleon gece gündüz Strategos'la birlikte. Cosinus'u öldürüp döndüğünde Gray'in onunla bir araya geldiğini gördüm. Karşılıklı konuştular, ardından siz onun çadırına toplandınız. Sonra bir grubun yola çıktığına delalet eden sesler işittim. Ve Strategos ile Elpini ise kadının Greg'le ve bir sürü Trakyalı ile birlikte güneye doğru gittiklerini gördüm. Onların deniz tarafına doğru kaçmadıklarını nereden biliyoruz?
Spartacus ya da Elpini ise bizi terk eder mi? Vezüv'de onlarla birlikte olan gladyatörlere sorsana bunu. Sen onların ikisini de pek tanımıyorsun Yahudi.
Biraz tanıyorum. Ayrıca ben ne aptal ne de köle olacak bir adamım. Ne de aklına estiğinde kamptan ayrılıp istediği yere giden bir barbarın komutası altındaki bir gayri özgür lejyonun sözüm ona bir tribünüsü.
Öyle çok uzağa gittiği falan yok. Dinle ama öteye beriye de yayma. Doğudan Brindisium üzerinden gelen bir vergi tahsildarı kafilesinin yolunu beklemek üzere tepelerin arasından büyük taş yola gittiler. Greg bu kafilenin geldiğini öğrendi ve onları kıskıvrak yakalamak üzere bir plan yaptı. Ele geçecek hazineyle Spartacus İtalyot kentlerinin desteğini satın alacak ve her köleye bir özgür lejyon askeri olarak ödeme yapacak.
İşte o zaman Yahudi her şeyi bütün açıklığıyla gördü.
Böylece özgür lejyonun varlığı sürdürülmüş olacak. Bu ülkeyi arşınlayacak, küçük çarpışmalar yapacak, küçük kasabalara saldıracak. Hep işe yaramaz müttefiklerin peşinde koşacak ve İtalya'dan kaçma fikrini tamamen unutacağız. Ta ki Cumhuriyet tam anlamıyla harekete geçip de çayırda yürürken gördüğü bir engereyi üzerine basarak ezen bir adam gibi bizi yere yapıştırana kadar.
Yarın Krixus'un umurunda bile değildi.
Olabilir, her ölüm güzeldir, yeter ki çarmıhta olmasın. Ve kaburgalarımın arasına giren bir gladiusle karanlığın ortasına dalmayı, Galya'ya kaçıp orada yaşlanmaya ve terk edilmiş bir kulübede karnı aç ölmeye tercih ederim. Özellikle de insana öteki tarafta yalancıların karanlık kötü tanrıları beklerken.
Bir an kulak kesilip etrafı dinleyerek sustu. Sonra pırıl pırıl dalgacı gözlerle Gersom'a döndü. Fakat Spartacus'le Gray'in başka planları var. Onlar Roma'dakinin karşıtı farklı bir cumhuriyet kurmaktan söz ediyorlar. Burada, Güney İtalya'da, İtalyotların bağlı olacağı bir cumhuriyet.
Göklerdeki bir cumhuriyet dedi Gersom. Peki İtalyot şehirleri müttefiklerimizin aramızdaki kölelerini hoş karşılayacak mı? Özellikle de Metapontum'un ardından. Paestum'un sözünü bile etmiyorum. Bir özgür adam olsaydım, bir domuz sürüsüne sadakati daha tercih edilir bulurdum.
Yaşanan bunca şeyden sonra bile bir köle arkadaşının görüntüsü ve kokusunun bu bir zamanların Kadeş aristokratını iğrenme duygusuna sevk ettiği anlar oluyordu. Helenistik Janneus'u iki kez yenilgiye uğratmış, sonra dönüp Kadeş'in isyancı serflerini topukları altında ezmiş bir yönetici ve ferisiydi o. Kölelerin arasındaydı ama onlardan biri değildi. Aklında sadece kaçmak, Judaya'ya ve onun o dağlı halkına giden gizli geçide ulaşmak, orada günahkar Salome'ye karşı hasidim sancağını tekrar yükseltmek vardı. Bitinyalılarla Lukanya'yı boydan boya geçmiş, köleleri özgürleştirmişti. Hem de kendi adamları kopardıkları onca yaygaraya karşın bu özgürleştirdiklerine karşı soğuk durduğu, onları küçümsediği halde. Özgürlüğe kavuşturduklarının en az yarısı doğumdan itibaren köleydi. Onların payına düşen kaderin kölelik olduğunu düşünüyordu.
Bununla birlikte öte yandan ve bu aklına geldiği zaman o mağrur yüreği irkiliyordu. Kölelerin ruh haline dibine kadar gömülüp onların efendilere karşı hissettiği öfkeyle, onların köle arkadaşlarına karşı hissettiği şefkatle davrandığı uzun günler ve saatler de söz konusuydu. Teton Gannicus artık güzel bir çadıra ve yemekte ona hizmet eden iki Romalı esire sahipti. Bu yüzden de tüm kamp tuhaf bir biçimde bu Romalılara acıyan tüm köle ordusu ondan nefret ediyordu. Gershom da bir köle gibi bu nefret dalgasına katılmıştı ve şimdi Cermen kölelerin yerleştiği tarafa doğru bakarken gayri ihtiyarı aklına giren bir düşünce dudaklarına keskin bir ifade olarak iniverdi.
Bu Strategos erdemli bir adam olsa sefere çıkmadan evvel şu Cermen tribünüsünü bir kazağa geçirirdi.
Krixus güldü.
Ne? Özgür lejyonda mı? Gannicus bir köle gibi ölmekten daha fazlasını hak ediyor. O bir köle yüreği taşıyor, lejyondaki bir sürü adam gibi. Anlasana Galyalı bir adam hep köle olarak kalmayabilir ama izini ölene kadar taşır. Bu iz onun ruhuna kazınmıştır. Bizler özgür adamlar değiliz, isyancı köleleriz.
Krixus bir an için acı bir gerçeğin farkına varmış gibi göründü. Ardından kapıldığı düşüncenin zihnini acıtan keskinliği azaldı ve yeniden güldü. Ben bir köle değilim. Ruhumda da hiçbir köle izi yok. Romalılardan bir düşmandan nefret eder gibi nefret ediyorum. Bir kölenin efendisinden nefret ettiği gibi değil.
Öyleyse sen aptalın tekisin diyen Gershom dönüp uzaklaşmaya başladı. Sonra durdu. İşte iki casusun geliyor.
Brennus'la kardeşi mi? Hani neredeler?
Gershom uzaktan siperlerin ötesinden kampa doğru hızla yaklaşan iki figürü işaret etti. Galyalı onu onayladı. Gözlerin keskin Yahudi. Duygudan uzak bir kalbe rağmen Galyalı. Dinle beni, Krixus. Eğer özgür lejyona sen ve ben önderlik edersek, içinde Gannicus gibi hayalci, Spartacus ve Kleon gibi adamlar bulunmaması koşuluyla onu hala kurtarabiliriz.
Krixus başını salladı. Strategos'a bir söz verdim. Belki bunun hiçbir önemi yok. Ama Spartacus'u seviyorum. İşte bu çok önemli. Sonra yaklaşmakta olan iki casusunu karşılamak üzere ilerledi.